Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Ankara stüdyolarından tüm dinleyicilerimize selamlar. Ben Mehmet Kancı. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin buluştuğu, tarihin en karmaşık hesaplaşmalarının yaşandığı bir dönemi ele aldığımız Asrı Aşan Yalan 1915 programının dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu programda 1915 yılının Haziran ayında yürürlüğe konan tehcir yani zorunlu göç yasasının tarihsel dayanaklarını, hangi süreçler neticesinde Osmanlı Devleti'nin bu yasayı yürürlüğe koymak zorunda kaldığını 18. yüzyıldan başlayarak ele alıyoruz. Sevgili dinleyiciler, 16. yüzyılda başlayan Rus yayılmacılığının 18. yüzyılda İngiliz emperyalizminin de desteği ve işbirliğiyle Güney Asya, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar'da genişleyen etkisi, önce Osmanlı sınırları içinde yaşayan Rumları ve daha sonra diğer Ortodoks Hristiyanlarla Slavları harekete geçirdi. Rus Çarlığı ve İngiltere Krallığı kaynaklı Osmanlı topraklarını hedef alan bu kışkırtma ve isyan çıkartma siyasetine, daha sonra Avusturya-Macaristan topraklarına hükmeden Habsburg Hanedanı'yla Fransa'da katılacaktı. Nitekim Osmanlı topraklarındaki azınlıklar henüz 1789 Fransız devrimi gerçekleşmeden, yani pek çok kaynakta iddia edildiği gibi milliyetçilik akımı gündeme gelmeden, Rus Çarlığı'nın planları doğrultusunda Ortodoksluk ortak paydasında buluşarak harekete geçmişlerdi. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren bu isyan halkasına yine Hristiyanlık ortak paydası kullanılarak Kafkaslardaki Ermeniler, 1. Dünya Savaşı esnasında ise Anadolu'daki Ermenilerle Mezopotamya bölgesindeki Hristiyan topluluklar ve son olarak Arap aşiretleri dahil edilecekti. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, programımızın ilerleyen bölümlerinde bu kışkırtma süreçlerine ayrıntılarıyla değineceğiz. Dönelim programın 3. bölümünde nerede kaldığımıza. 3. bölümü tamamlarken 1821 yılında Rus Çarlığı, İngiltere ve Fransa tarafından desteklenen Mora Yarımadası'nda on binlerce Türk, Yahudi ve hatta Hristiyan'ın katledildiği Yunan isyanının ilk safhalarından bahsetmiştik. Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe ve Navarin kentlerindeki Türkler, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan katledilmişti. İsyan Kıbrıs'taki Rumlar arasında da heyecan uyandırmış, Mora Yarımadası'ndaki isyana katılmaya hazırlanan 130'dan fazla Rum tutuklanmıştı. Bunlardan bir kısmı sürgün edildikleri Roma'da, yine 1821 yılında ilk Enosis bildirisi sayılacak bir açıklamaya da imza atmışlardı. Yunan anakarasıyla Kıbrıs adasını birleştirme planları, popüler tarihte gündeme geldiği gibi 1950'li yıllarda ortaya çıkmış bir mesele değildi yani. Kıbrıs Rumları ve Yunanlar bu çatışmanın tohumunu da 1821 yılında ekmeye başlamışlardı. 1821'de başlayan isyan hareketi sırasında Rumlar Mora ve Orta Yunanistan'da etnik temizlik yapmakla yetinmiyor, Osmanlı gemilerine saldırıp adalardaki Türkleri hedef alıyor, katliamlarının etki alanını genişletiyorlardı. Toplu kıyım ve cinayetleri 8 asır önceki Haçlı seferleri gibi dini bir görev olarak görüyorlardı. Ancak 1824 yılının ikinci yarısından itibaren Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa'nın sürece dahil olmalarıyla dengeler değişti. Önce Girit ve Kıbrıs adalarını kontrol altına alan İbrahim Paşa'nın Mora Yarımadası'nın batısındaki Metoni'ye yaptığı sürpriz çıkarma Yunan isyanının geleceğini zora soktu. Kışkırttıkları Rumların 1770 isyanındaki gibi mağlup olacağını gören Rus Çarlığı, İngiltere Krallığı ve Fransa donanmalarıyla ortak bir müdahaleye girişti. 3 ülkenin birleşik donanması 1827 yılının Eylül ayında Ege Denizi'ne ulaştı. Bu tarihten itibaren Osmanlı-Mısır donanmasıyla Birleşik Avrupa donanması arasında ufak çaplı çatışmalar yaşandı. Rusya, İngiltere, Fransa üçlüsünün amacı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı geri çekilmeye ikna etmekti. Ancak İbrahim Paşa Osmanlı Sultanı 2. Mahmut'tan aldığı emirler doğrultusunda Yunan isyanını bastırmak için harekatını sürdürdü. Osmanlı Devleti'nin ülkeleriyle resmi olarak savaş halinde olmamasından yararlanan Fransız, İngiliz, Rus donanması 20 Ekim 1827'de Mısır ve Osmanlı donanmalarının buluştukları Mora Yarımadası'ndaki Navarin Limanı'nın kapısına dayandı. Sevgili dinleyiciler, bu donanmaya komuta eden İngiliz Amirali Edward Codrington, fırtınalı havayı bahane ederek gemilerinin limana kabul edilmesini talep etti. Limana giren Birleşik Avrupa donanması, yarattığı çeşitli bahanelerle ve hilelerle Osmanlı-Mısır donanmasına ateş açtı. Sonuç, Çeşme baskınından farklı olmadı. Osmanlı-Mısır donanmasının 89 parça gemisinden ancak 14'ü kaçarak Mısır'ın İskenderiye limanına ulaşabildi. 8000 denizci şehit oldu. Birleşik Avrupa donanması ise hiç gemi kaybetmedi. Yalnızca 180 kadar denizcileri öldü. Denizdeki bu hazırlıksızlık, Çeşme baskınından 57 yıl sonra Osmanlı Devleti'ni bir kez daha Ege ve Doğu Akdeniz'de donanmasız bırakmıştı. Denizden sağlanacak destekten mahrum kalan Osmanlı ordusunun da daha fazla savaşacak imkanı kalmamıştı. 1832 Londra Protokolü ve 1832 İstanbul Anlaşması ile Yunanistan'ın bağımsızlığı Osmanlı Devleti tarafından tanındı. Rus çariçesi Büyük Katerina'nın 18. yüzyılda kurguladığı Doğu sorununun çözüm planının ilk perdesi böylece sonuca ulaşmış, ilk kez dini ve etnik motivasyonlarla isyan ettirilen bir topluluk Osmanlı Devleti'nden koparılmıştı. Ancak sevgili dinleyiciler, ayrılık, etnik temizlik ve savaş doğumları yalnızca Balkan topraklarında atılmıyordu. Yunan isyanının sonuna gelinirken, Türklerle Ermeniler arasındaki ilk çatışmaların kıvılcımları yine Rus Çarlığı tarafından Kafkaslar'da çakılmaktaydı. 1827-1829 Osmanlı-Rus ve İran-Rus savaşlarıyla Kafkaslar'daki Türk ve Müslüman nüfus kırıma uğratılıyor ya da göçe zorlanıyordu. Ruslar doğuda Erzurum'a, batıda ise İstanbul'a 70 kilometre mesafeye kadar yaklaşmışlardı. Bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan Hanlığı'nda Müslüman nüfusun 1/3, yani yaklaşık 26 bin kişi öldürüldü ya da göçe zorlandı. Ruslar akabinde Erivan'a 45 bin kadar Ermeni'yi yerleştirdiler. 1855-1856 ve 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarının da etkisiyle Ermeniler ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan'da nüfusun çoğunluğu haline gelebildiler. İran'a hükmeden Kaçar Hanlığı savaşı kaybederek 1828'de Türkmençay Anlaşması'nı imzaladı. Böylece Kaçar Hanlığı Aras Nehri'nin güneyine çekilmek zorunda kaldı. Rusya, Nahçıvan, Talış ve Revan Hanlıklarını da topraklarının tamamına eklemiş, bu bölgelere hükmeder hale gelmişti. Değerli dinleyiciler, 19. yüzyılın ortalarına gelinirken Balkanlar, Kırım ve Kafkaslar'daki Türk ve Müslüman topluluklar, isyanlar ve savaşlar nedeniyle artık sistematik bir şekilde Anadolu'ya sürülüyorlardı. Büyük Katerina'nın tasarladığı ve halefleri tarafından yürütülmeye devam eden Doğu sorununun çözüm planı işlemekteydi. Bu plan dönemin hakim Avrupa güçleri tarafından da benimsenmişti. Avrupa'daki her bir başkent, Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim bir grubu bir tarafından tutmuş çekiştiriyor, bu grupların hamisi olmak için yarış yapıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri de Anadolu ve Orta Doğu topraklarında Protestan din adamları ve onların kurduğu okullarla, hastanelerle boy göstermeye başlamıştı. American Board of Commissioners for Foreign Missions adlı Boston merkezli misyonerlik örgütü, ne tesadüftür ki tam da Mora isyanının başladığı 1821 yılında Osmanlı topraklarını çalışma programına dahil etti. Osmanlı Devleti'ni parçalama süreci hız kazanırken, 1830'lardan itibaren Amerikalı misyonerler de İstanbul'da görünmeye başlamışlardı. Amerikalı misyonerler Osmanlı topraklarını İstanbul merkezli olmak üzere 4 çalışma grubuna ayırdılar. Bunlardan ilki Rumeli bölgesi. Filibe, Selanik, Manastır kentlerini kapsıyordu. Bu kentlerdeki yabancı unsurlar daha ileride göreceğimiz gibi 1876'da Bulgar isyanının teşvik edilmesinde önemli rol oynayacaklardı. İkinci bölge Batı Anadolu bölgesi. İstanbul, İzmit, Bursa, Merzifon, Kayseri ve Trabzon'u kapsıyordu ikinci bölge. Merzifon'da kurulacak Amerikan okulu da 1. Dünya Savaşı sırasında ve Kurtuluş Savaşı esnasında bölgedeki Rum ve Ermenilerin silahlandırılması faaliyetlerinde önemli rol oynayacak, bu okulun yöneticileri daha sonra yargıya sevk edileceklerdi. Yine Amerikalı misyonerlerin Anadolu'yu görev bölgelerine ayırma planları kapsamında belirlenen üçüncü bölge ise Orta Anadolu bölgesiydi. Toros Dağları'nın güneyinden başlıyor ve Fırat Nehri Vadisi'ne kadar olan bölgeyi kapsıyordu. Dördüncü bölge ise Doğu Anadolu bölgesiydi. Harput, Erzurum, Van, Mardin ve Bitlis'i kapsama alanına alıyordu. 1824'ten yani Mora İsyanı'nın hemen arkasından 1866'ya kadar Osmanlı topraklarında açılan Amerikan okullarının sayısının 400'e ulaştığı tahmin edilmektedir. Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. İşte Osmanlı Devleti 19. yüzyılın ilk yarısını geride bırakırken toprak kayıpları ve kaybedilen topraklardan Anadolu'ya yönelen göçlerin siyasi, ekonomik ve sosyal baskısı altındaydı. Bu şartlar altında 1875 yılında yeni bir isyan, savaş ve göç süreci başlamak üzereydi. Sırada 18. yüzyılda Rus çarıçesi Büyük Katerina'nın Habsburg Hanedanı ile imzaladığı anlaşma uyarınca planlanan yeni bir isyan vardı. 1770'teki Orlov isyanından yaklaşık bir asır sonra bu kez hedef Balkanlar'da Bosna'nın güneyindeki merkezi Mostar kenti olan Hersek topraklarıydı. 1875'te İstanbul'daki merkezi yönetimin vergi politikasına tepki olarak başlayan isyan, Sırplar ve Karadağlıların katılımıyla daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Ağustos-Eylül aylarında şiddetlenen isyan karşısında askeri tedbirler yetersiz kaldı. Kısa sürede sahadaki vaziyet önce Osmanlı-Sırp Savaşı'na, neredeyse eş zamanlı olarak 1876 yılında Bulgarların da ayaklanmasıyla Balkanlardaki durumu Osmanlı Devleti için çok cepheli bir çatışmaya dönüştürdü. 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında Rus Çarlığı'na karşı Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında kurulan işbirliği de işte bu Bulgar isyanı sırasında bozuldu. İngiltere'de Liberal Parti lideri William Ewart Gladstone, Benjamin Disraeli hükümetini yıpratmak için Bulgaristan isyanını bir vesile olarak gördü. Gladstone, Bulgar isyanını bir iç politika malzemesi olarak Osmanlı yanlısı Disraeli hükümetine karşı kullanacaktı. 1876 yılının Eylül ayında Gladstone, Bulgaristan Vahşeti ve Doğu Sorunu adlı bir kitap kaleme alarak Osmanlı-Türk aleyhtarı görüşlerini İngiltere ve İskoçya'nın çok sayıda kentini kapsayacak bir nefret kampanyasına dönüştürdü. Gladstone'un Doğu Hristiyanlarının katledildiği iddiasıyla başlattığı kampanyada İngiliz kamuoyu ve hükümeti Osmanlı Devleti aleyhine dönerken İstanbul'daki yönetim Londra'daki gelişmelerin tam olarak farkında değildi. Sırp, Karadağ, Hersek ve Bulgar isyanına karşı Osmanlı ordusu tarafından kazanılan kısmi başarılarsa Rus Çarlığı'nı harekete geçirmiş, bu defa Ruslar bu topluluklar adına taleplerde bulunmaya başlamıştı. Padişah II. Abdülhamit, 1. Meşrutiyeti ilan ederek Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen talepleri engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Rus Çarlığı 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. İngiltere Kraliçesi Victoria ve Başbakan Disraeli ise Osmanlı yanlısı politikalarına rağmen kamuoyunda Bulgar isyanı sırasında oluşan Türk ve İslam karşıtı duygular nedeniyle Kırım Savaşı'nda olduğu gibi Osmanlı'ya yardım kararı alamadılar. Peki Osmanlı-Rus Savaşı Balkanlar ve Kafkaslar'da nasıl gelişti? Her iki bölgede Türk ve Müslüman kimliğini yok etmek için neler yapıldı ve savaş sonundaki Berlin Kongresi ve anlaşması Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılda karşı karşıya kalacağı hangi tehditlerin temellerini attı? Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için sevgili dinleyiciler, bu soruların yanıtlarını haftaya Asrı Aşan Yalan 1915 programının 5. bölümünde ele alacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına sizlere güzel bir hafta dilerim. 5. bölümde Berlin Anlaşması ve meşhur 61. maddesinin sonuçlarında görüşmek üzere.
Asrı Aşan Yalan 1915.